Ayrım 2.
Beyaz seniz toplarının birini, ikincisini, üçüncüsünü arka arkaya havaya fırlatırken çok keyifliydi. Biçimli genç kız bedeni eğilir ya da topu yakalarken ne eşsiz bir güzellikle yaylanıyordu. Kızını böyle hiç görmemişti. Aşırı bir alevle tutuşturulmuş gibiydi. Kahkahalarının gümüş pırıltılı dumanı içinde titrek ve uçucu bir alev olmuştu. Güney bahçelerinin sarmaşıkları ve ışıltılı denizin yumuşak maviliği arasından çıkıverip ürküten bir tanrıça, hiç erkek eli değmemiş bir kız tanrıya benziyordu. Bu incecik, bu söz dinlemez bedenin böyle dans edercesine bir çılgınlıkla tenis oynadığını şimdiye kadar hiç görmemişti. Hayır, hayır, duvarlar arasında sıkışıp kalmış o sıkıntılı kentlerinde kızını böylesine değişik görmüşlüğü yoktu hiç. Odada ve sokakta sesinin böylesine cıvıldadığını hiç duymamıştı. Yaşlı adam gözlerini bir türlü ayıramıyordu oradan. Her şeyi unutmuştu. Bu bembeyaz ve uçucu alevden başka şey görmüyordu. Kızı çevik bir dönüşle soluk soluğa bir sıçrayış yapıp en son topu da büyük bir ustalıkla yakalayarak güvenli bir bakışla göğsüne bastırmasaydı, yaşlı adam hep aynı halde duracak ve kızının görünüşünü içine doldurmak istercesine hep bakacak ve bakacaktı. Kızın ustaca top yakalayışlarından pek heyecanlanmış üç erkek bir opera aryası dinlemiş gibi "Bravo, bravo!" diye alkışlıyorlardı. Üç erkeğin gırtlağından çıkan sesler yaşlı adamı derin dalgınlığından uyandırdı. Öfkeyle onları süzdü uzun süre. Yüreği küt küt atarken "İt herifler," dedi. "Yine buradalar. Hangisiydi acaba? Şu üç itten hangisi ona sahip oldu? Nasıl da süslenip püslenmiş, sinek kaydı tıraş olup güzel kokular sürünmüştü herifler. Bizler bunların yaşındayken yamalı pantolonla ya büroda oturur ya da müşterilere taban teperdik. Onların babaları da belki hala aynı durumdalar ve bu haylazlar yüzünden tırnaklarını kanatıncaya kadar çalışmaktalar. Onlarsa dünyayı sürtüp Tanrı'nın günlerini boşu boşuna geçiriyorlar. Güneş yanığı yüzleri tasasız, küstah bakışlı gözleri parıl parıl. Böyle olunca elbette taze ve canlı kalırlar, keyifleri yerinde olur ve benim kız gibi kendini beğenmiş bir kızcağızı tatlı birkaç sözle yatağa atmak işten bile değildir. Ama hangisi acaba şu üçünden? Hangisi bunu yapan? Bunlardan biri olduğunu biliyorum. Şu anda kızımı giysisi içinde bile çırılçıplak gözünde canlandırıp dilini şapırdatıyordur, benim oldu diye. Onun bütün sıcaklığını ve çıplaklığını tattı. Bu akşam yine benim olacak diye kafasından geçirip kıza göz süzüyordur. Köpek seni, o köpeği ölesiye kırbaçlayabilseydim. Gençler de onu fark etmişlerdi. Kız raketini sallayarak babasını selamladı ve güldü. Baylar da selamladılar. Yaşlı adam teşekkür falan etmedi. Dalgın ve kan çanağı gözlerle kızının kendini beğenmiş dudaklarına uzun süre baktı. Ne de utanmazmış diye aklından geçirdi. Gülebiliyordu. Ama şu anda bir başkası, bir erkek de içinden gülüyordur. Geceleri horul horul uyuyan şu yaşlı Yahudi'ye bak diye. Kaçık moruk Yahudi bir bilse diyordur içinden. Evet biliyorum, gülüyorsunuz, çamura basıp geçer gibi bana boş veriyorsunuz. Ama kızım kıvrak ve çekici, geceleri de yatağınıza koşuveriyor. Anası şişmanca, aşırı süslü ve boyanmış ama biraz umutlandırılsa belki o da göze alırdı bunu. Pis köpekler, o kızgın dişilerin, namussuz karıların arkasından koşmakta haklısınız, haksız değilsiniz. Bundan ötürü bir başkasının yüreğinin parçalanmasından size ne? Yeter ki siz bundan hoşlanın. Yeter ki o namussuz karılar bundan hoşlansın. Sizleri bir kurşunda gebertmeli, kırbaçla üstünüze yürümeli. Ama bunu yapan bulunmadığı sürece sizler haklısınız. Kustuğunu tıkınan bir köpek gibi ben öfkeyi içime attığım sürece sizler haklısınız. Ben böylesine korkak, acınacak derece korkak oldukça, şu utanmazın yanına gidip kolunu tuttuğum gibi koparacağıma, öfkemi içime atarak burada put gibi durdukça siz haklısınız. Ben korkağım. Korkağın biriyim. Korkağın biriyim. Yaşlı adam öylesine öfkelendi ki sendelememek için parmaklığa tutundu. Sonra birden ayağının dibine bir tükürük attı ve sendeleyerek bahçeden çıktı. Sendeleyerek yürüdü küçük kente ve bir vitrinin önünde duruverdi. Her tür gezi öteberisi, gömlekler ve ağlar, bluzlar ve balık oltaları, kravatlar, kitaplar, hamur işleri, rastlantıyla yan yana gelip yapma piramitler ve renk renk raflar oluvermişlerdi. Ama onun bakışları bir tek şeye takılıp kaldı. Şık ve gösterişli öteberi arasında hiç göze çarpmayan kalın ve kaba saba bir bastona. Ucu demirli bu ağır bastonla ne korkunç vurulurdu içinden. Bastonla kafasına indirmeli o köpek herifin diye geçirirken keyfinden sendeledi. Bu keyifle dükkana daldı ve o kaba saba bastonu az bir para karşılığı aldı. O ağır ve kaba saba şeyi eline alır almaz daha bir güçlü hissetti kendini. Bedence zayıf olanlar ellerine bir silah geçirince daha bir güven duyarlar kendilerinde. Yaşlı adam bastonu tutar tutmaz kaslarının bir başka gerildiğini hissetti ve ''Vura vura gebertmeli köpeği'' diye mırıldandı kendi kendine. Sonra hantal ve sendeleyerek yürüyüşü düzeldi, yere daha sağlam bastı ve hızlandı. Yürüdü. Kumsal boyunca bir aşağı bir yukarı dolaştı. Hızlı yürümekten çok birden ateşlerini vermesinden ötürü ter içindeydi ve soluyordu. Çünkü bastonun ağır tutacak yerini gittikçe daha öfkeli ve hırslı sıkmaktaydı. Hol'ün mavimsi gölgeli serinliğine bastonunu bir silah gibi tutarak girdi ve görünmez düşmanını aradı öfkeli bakışlarla. Gerçekten de oradaydılar. Yumuşacık hasır koltuklarda oturuyorlardı hep birlikte. Sodalı viskilerini ince kamışlarla yudumluyorlardı. Karısı, kızı ve yanlarından hiç ayrılmayan üç herif. Aylak bir konuşkanlık ve neşeyle çene çalıyorlardı. Yaşlı adam dalgın dalgın, hangisi acaba? Hangisiydi diye düşündü, kalın bastonun sapını daha da sıkarak. Hangisinin kafasını parçalasam şunların? Hangisinin? Hangisinin? Yani Erna yerinden kalktı. En sonunda gelebildin babacığım diye karşıladı. Seni her yerde aradık. Ah bilsen, Herr von Metwitz bizi Fiat otomobiliyle gezdirecek. Göl boyunca desen Zano'ya kadar gideceğiz. Bunları söylerken babasını masaya doğru usulca itiyordu. Bu çağrıdan ötürü adama borçluluğunu belirtsin gibilerden. Baylar büyük bir kibarlıkla kalkıp ellerini uzattılar. Bir puro çıkardı ve yumuşak tütünü bütün öfkesiyle dişledi. Yarıda kalmış konuşmalar onu yok bilip Fransızca sürdürüldü. Hep bir ağızdan aşırı kahkahalar atıldı. İçinden hakları var diye geçirdi. Hakları var. Suratıma tükürmeli benim. Elimi de verdim heriflere üstelik. Hem üçüne de elimi verdim. Oysa bunlardan birinin o it herifi olduğunu biliyorum. Ama yine de şu masada onunla birlikte oturuyorum kuzu kuzu. Onun kafasına bastonu indireceğime elimi uzatıyorum büyük bir kibarlıkla alay ederlerse haklılar. Tılda yok. Ben toprağın altına gireli çok zaman olmuş gibi. Oysa Erna da anası da bilirler tek kelime Fransızca anlamadığımı. İkisi de bilir bunun böyle olduğunu. Ama hiç değilse görünüşü kurtarmış olmak için, beni gülünç durumdan kurtarmak için rastgele bir şeyler bile sormuyorlar. Onlar için bir hiçten başka bir şey değilim. Can sıkıcı bir yük, rahatsızlık veren ve Tanrı'nın lanetlediği paralarım. Karım da öz kızım da tek laf etmiyor benimle. Bakışlarını şu aylak, şu süsüne düşkün kuş beyinlilerden ayıramıyorlar bir türlü. Heriflere nasıl da gülüyorlar, elleri bedenlerinde dolaşmış da gıdıklanmış gibi. Ben de bütün bunlara katlanıyorum. Şurada oturmuş kahkahalarını dinliyorum. Tek söz anlamıyorum konuşulanlardan. Ama suratlarına bir yumruk indireceğime süklüm püklüm oturuyorum. bastonumla pataklayacağıma, gözlerimin önünde kol kola girmelerine vakit bırakmadan hepsini çil yavrusu gibi dağıtacağıma, her şeye göz yumuyorum, her şeylerine izin veriyorum. Ağzım var, dilim yok, yerimden kımıldamıyorum. Budalanın korkan biriyim, korkakların korkağıyım. Tam bu sırada İtalyan subay güçlükle konuştuğu Almancasıyla izin verin dedi ve çakmağına uzandı. Öfkeli düşüncelerine dalmış olan yaşlı adam korkuyla kendini topladı ve hiçbir şeyin farkında olmayan İtalyana dikti kızgın bakışlarını. Öfkesi hala geçmemişti. Bir an eli bastonu kavradı. Ama sonra ağzı yine çarpıldı ve budala budala sırıtarak "O elbette buyurun" derken sesi ısınır gibi çıktı. "Elbette izin var. Ben her şeye izin veririm. Her istediğinize. Her şeye izin var." Subay şaşkınlıkla bakıyordu. Dilin rıtkan gülüşten tedirginleşmişti. Alman bay elinde olmadan yerinden fırladı ve kadınlar kireç gibi oldular. Şimşekle gök gürültüsü arasında geçen o durgun ve sessiz anı hatırlatan bir hava esti çok kısa bir süre. Ama sonra gergin yüz çizgileri gevşedi ve parmakların iyice kavradığı baston yere düşüverdi. Yaşlı adam dayak yemiş bir köpek gibi büzüldü ve böylesine ileri gitmiş olmasından ürkmüşçesine çekingen çekingen hafifçe öksürdü. Erna bu hiç de hoş olmayan gerginliği biraz yumuşatmak için yarıda kalmış söyleşiyi yeniden başlattı aceleyle. Alman baron belirli bir çabayla neşeli karşılıklar verdi ve yarıda kalmış olan gürültülü konuşmalar yine eski tasasızlıkla sürdürüldü. Yaşlı adam havadan sudan konuşmaların ortasında çevreyle bütün ilgisini kesmiş bir halde oturdu, uyuyor sanılırdı. Ellerinden kaymış olan kalın baston bacaklarının arasında sallanıyordu. Amacını yitirmişçesine, yumruklarına dayadığı başı gittikçe öne düşüyordu. Ama kimsenin onunla ilgilendiği yoktu artık. Keyifli söyleşiler onun suskunluğu üzerinden kayıp geçiyor, arada bir aşırı şakalaşmalar ve kahkahalar çağıldıyordu başı üzerinde. Ama o, bütün bunların altında utancından ve acısından boğulmuş ve sonsuz bir karanlıktaymış gibi hiç kımıldamadan oturmak. Yapılan neşeli bir çağrıya uyup yandaki müzik odasına geçtiler. Olduğu yerde uyuşup kalmış adamcağızı pek çağıran olmadı. Yaşlı adam çevresini sarıveren boşluktan şaşkınlığa düştü ve gece üstünden yorganı düşünce üşüyüp uyanan biri gibi kendine geldi. Bakışları bomboş sandalyelerde dolaştı, kendi de farkında olmadan. Yandaki piyanolu salonda gürültücü ve sürükleyici bir caz başlamıştı. Kahkahalar ve keyifli sesler duyuluyordu. Yan odada dans ediyorlardı. Evet, dans ediyorlardı. Her zaman dans ederlerdi, bunu iyi başarırlardı. İşi kıvamına getirinceye kadar, iyice kızıştırıncaya kadar bütün taşkınlıklarıyla sürtünürlerdi birbirlerine. Aylak ve haylaz erkekler akşam demez, gece demez, gün ortası demez hep dans ederler kadınları avlamak için. Yaşlı adam kaba saba bastonu yine aldı eline ve ayaklarını sürüyerek onların arkasından gitti. Müzik odasının kapısında bir an durdu. Piyanonun başına geçmiş olan amatör binici Alman, dans edenleri de görebilmek kolay başaramıyordu. Ama yaşlı adamın bakışları Erna ile dans arkadaşından başkasını görmüyordu. Tazı herifin elleri bu varlık her şeyiyle onunmuşçasına nazlı omuzlarda nasıl da okşar gibi dolaşıyordu. Hafif hafif. Kızın bedeni umutlandıran bir kendini bırakışla nasıl da eğilip bükülüyor ve herife sokuluyordu. Güçlükle dizginledikleri bir tutkuyla nasıl da sarmaş dolaş oluyorlardı gözü önünde. Evet, o. İşte bu adamdı. Çünkü böylesine taşkınlaşabilen bu iki bedenin birbirini önceden tanıdığı, İyice birbirine girmiş ortak bir tutkuları bulunduğu belliydi. Evet, o adam işte buydu. Ondan başkası olamazdı. Gözlerinden okunuyordu. Yarı kapanık ama yine de canlı gözlerinde, şu kaçamak anın kendinden geçmişliğinde bile o sıcak ve tatlı anın parıltısı vardı. İncecik ve dalga dalga giysinin az buçuk gizlediği bedene sokulan ve kızına, biricik yavrusuna tutkuyla sarılan o hırsız herif işte bu herifti. Yaşlı adam kızını o herifin elinden çekip almak isteğiyle onlara yaklaştı elinde olmadan. Ama kız babasının farkında bile olmadı. Her dönüşte biraz daha fazla kendini veriyordu kavalyesine. Baştan... Her yanı titreyen ve burnundan soluyan ihtiyarın da farkında değildi. Kendinden başka hiçbir şeyin farkında değildi. Soluk soluğa ve gürültücü dans ezgilerinin çekiciliğine bırakıverdiği körpecik bedeninden başka şeyin. İstekli bir erkek soluğunun her yanında dolaştığından, güçlü bir kolun bedenini sarıvermesinden başka hiçbir şey hissetmiyordu. Böylesine uçar gibi, böylesine yumuşacık dans ederlerken, İstekli dudaklar ve kendini verme ateşleriyle erkeğin boynuna atılmamak için zor tutuyordu kendini. Yaşlı adam allak bullak benliğinde hissediyordu bütün bunları. Kızı dans ederek uzaklaşırken hiç dönmemek üzere onu yitirdiğini sanıyordu. Müzik bir keman telinin kopuvermesi gibi ezginin ortasında duruverdi. Alman baron yerinden fırladı ve gülerek Fransızca "Sizler için epeyce çaldım," dedi. "Şimdi biraz da kendim dans edeyim." Hepsi birden aşırı neşeyle baronu haklı buldular ve az önce hareketli bir dansa kendilerini kaptırmış olanlar havadan sudan söyleşiler çevresinde toplanıverdiler. Yaşlı adam yine bir toparlandı ve bir şeyler yapmalı şimdi, bir şey söylemeli diye düşündü. Hiçbir işe yaramayan, beceriksiz ve acınacak halde biri gibi durmakla olmaz. Karısı tam bu sırada sallantılı bir yürüyüşle önünden geçiyordu. Dansın çabalamalarından biraz soluyordu ama hoşnutluktan içi ısınmış bir hali vardı. Yaşlı adam öfkeyle ani bir karar verip karısının yolunu keserek tedirginlikle "Gel biraz," diye soludu. "Seninle konuşacaklarım var." Kadın şaşkınlıkla bir süzdü kocasını. Solgun alnında ter damlaları parıldıyordu. Bakışlarında bir şaşkınlık vardı. Ne istiyordu acaba? Ne diye tam da bu sıra onu rahatsız ederdi? Başından sanmak için bulduğu sözler dudağının ucuna gelmişti ki kocasının halinde tehlikeli olabilecek bir öfke sezdi ve daha öncelerin kızgınlık patlayışlarını hatırlayıverdi. Arkasından gitti istemeyerek. Ama önce geride kalan erkeklere döndü ve Fransızca "Bir saniye için izninizi dilerim," dedi. İçin için köpüren ve heyecandan titreyen adam, masada tek başıma bırakıverip kalktıklarında benden özür dilememişlerdi diye düşündü. Ben bir köpekten farksızım onların gözünde, çiğneyip geçiliveren bir paspasım. Ama haklılar, hakları var. Ben katlandıktan sonra... Kadın kaşlarını kaldırmış onu bekliyordu. Koca, öğretmenin önünde bir öğrenci gibi dudakları titreyerek duruyordu. Sonunda kadın, "Söyle bakalım," diye sordu. Adam şaşkın şaşkın "İstemiyorum. İstemiyorum ben," diye kekeledi. "O insanlarla dolaşmanızı istemiyorum." Kadın anlamazlıktan gelerek ve hakarete uğramış gibi bir baktı. "Kimlerle?" diye sorarken. Yaşlı adam eğik başını öfkeyle salladı müzik salonuna doğru ve "Oradakilerle," dedi. "Ben uygun bulmuyorum. İstemiyorum." "Peki neden?" Öfkeyle "Hep bu eziyetçi ha?" diye aklından geçirdi. Uşaklarıymışım gibi. Sonra heyecanla kekeledi. "Kendimce nedenlerim var. Çok esaslı nedenler. Ben uygun bulmuyorum. Erna'nın bu adamlarla konuşmasını istemiyorum. Her şeyi söylemek zorunda değilim." Kadın üst perdeden "Bu dediğini yapamayacağıma çok üzgünüm," dedi. "Bana göre bu bayların üçü de çok kibar. Bizim kenttekilerden kat kat üstün kişiler." Üstün kişilermiş. Bu hırsız, bu serseri herifler mi? Yaşlı adam öfkesinden büsbütün boğulur gibi oldu. Sonra birden "Ben istemiyorum," diye vurdu ayağını yere. "İstemiyorum, yasak ediyorum. Anladın mı?" Kadın soğukkanlılıkla "Hayır," dedi. Hiçbir şey anlamadım. Yavrumun keyfini neden bozmam gerektiğini anlamadım. Keyfini ha? Keyfini ha? Kafasına bir şeyle vurulmuş gibi sendeledi. Yüzü kıpkırmızıydı. Alnı terden sırılsıklandı. Eli boşlukta o kalın bastonu arıyordu. Dayanmak ya da kadının kafasına indirmek için. Ama bastonu yanında değildi. Bunu fark edince kendini topladı yine. Kendini bir zorladı. Kalbini bir sıcaklık basmıştı. Karısının elini yakalamak ister gibi yaklaştı. Sesi bir dilenci vızıltısı gibi zayıfladı. Sen beni anlamıyorsun. Kendim için bir şey istemiyorum. Yalnız şundan ötürü rica ediyorum. Yıllardan beri ilk ricam. Buradan hemen gidelim. Buradan hemen yola çıkalım. Floransa'ya gidelim, Roma'ya gidelim. Siz nereyi isterseniz oraya. Herhangi bir yer olabilir. Dilediğiniz yeri seçebilirsiniz. Keyfiniz nereyi isterse. Yeter ki buradan hemen uzaklaşalım. Yalvarırım sizlere. Uzaklaşalım buradan. Gidelim buradan. Bugün hemen. Dayanamayacağım. Kadın alnını şaşkınlıkla kırıştırdı ve olmaz gibilerden bir sesle "Bugün mü?" diye sordu. "Bugün mü yola çıkacağız? Ne gülünç düşüncelerin var senin. O baylardan hoşlanmıyorsun diye. Onlarla dolaşmak zorunda değilsin ki." Adam hala olduğu yerde duruyordu. Ellerini yalvarır gibi kaldırmıştı. "Buna katlanamayacağımı söyledim sana. Yapamayacağım, yapamam bunu. Daha fazlasını sorma, rica ederim. Ama inan ki buna katlanamayacağım. Yapamayacağım bunu. Bir tek kerecik hatırımı kırma. Tek bir kez benim için." Öte yanda yine başlamıştı piyano. Kadın bir baktı, kocasının yüksek sesle konuşmasının etkisinde kalmıştı istemeyerek. Ama şu küçük ve şişman adam ne de gülünçtü. Yüzü dayak yemiş gibi kıpkırmızıydı. Gözleri şaşkın ve şişti. Ellerini boşluğa uzatmıştı titreyerek. Gömleği kısa kolluydu. Onun bu acınacak halini görmek hiç de hoş değildi. Kadının yumuşar gibi olan duyguları sözlerde sertleşti ve "Böyle şey olmaz" diye kestirip attı. "Bugün otomobil gezisi için söz verdik onlara. 3 haftalığına tuttuğumuz otelden yarın ayrılıvermek. Gülünç oluruz herkese. Buradan ayrılmak için en küçük bir neden göremiyorum. Ben burada kalıyorum. Erna'da. Ben gidebilirim değil mi? Burada sizleri rahatsız etmekten başka neye yarıyorum? Keyfinizi kaçırıyorum yalnızca." Yaşlı adam boğuk bir haykırışı andıran bu sözleriyle karısının lafını ağzına tıkadı. Eğik ve kalın gövdesi dikleşmiş, elleri yumruklaşmıştı. Alnında tehlikeli bir kızgınlık belirtisi olarak damar ortaya çıkmıştı. Daha bir şeyler söylemek, bir şeyler yapmak isteyen bir hali vardı. Bir söz edecek ya da vuracaktı. Ama birden arkasını döndü, hantal bacaklarını gittikçe daha hızlı sürükleyerek merdivene yürüdü, basamakları hızlı hızlı tırmandı, kovalanıyormuşçasına. Yaşlı adam basamakları soluk soluğa tırmandı, odasına kapağı atmak, tek başına kalmak, kendini toparlamak, sinirlerini yatıştırmaktan başka şey düşünmüyordu.